Ayrım 7, sayfa 104. Bizans tıbbı, bazı hastanelerdeki kitaplıklar ve öğretim programlarıyla Galen ve Hipokrat'ın tıbbi ve fizyolojik öğretilerinin tümünü içine sindirmiş ve bazı özgün incelemeler ve yenilikçi teknikler bile geliştirmiştir. Bizanslı doktorlar tüccarlardan, yolculardan, hacılardan ve askerlerden bulaşan ve kalabalık şehirlerde büyük sorunlara yol açan çiçek, difteri gibi bulaşıcı hastalıklara karşı sürekli mücadele etmişlerdir. Orta Çağ Bizans Devleti'nin geliştirdiği karantina teknikleri, Batı Avrupa'nın yükselişte olan şehirleri tarafından kopya edilmiştir. Paleologların idaresi altında imparatorluk politik yönden çökerken Bizans öğretimde en parlak dönemi yaşıyordu. İkinci Andronikos'un yeniden organize ettiği üniversitede öğretim iç ve dış çekişmelere rağmen kesintiye uğramamış ve Bizans hümanizmi bu dönemde atılışa geçmiştir. 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başları öğretimde büyük değişiklikler oldu. Bu sırada üniversite doğunun Ermeni, Gürcü, Slav öğrencilerini çeken bir merkez olduğu kadar Batılı öğrencilerin de ilgisini çeken bir merkezdi. Hatta Bizans'ta bir süre kalmak iyi bir öğrenim görmüş olmak anlamına geliyordu. 1204-1261 yılları arasında Latinlerin Bizans kültürüne indirdikleri darbe bu kültürün eski durumuna dönme olanağını tamamıyla engellemiştir. 16. yüzyılda imparatorluk politik yönden bir çöküş dönemine girmiş olmakla beraber dünyadaki kültür merkezlerinden biri olma durumunu koruyordu. Ancak bu evrimci olmayan, batıl inançlarla dolu bir kültürdü. Bu yüzyılın birinci yarısında şu önemli bilim adamları söz konusu edilebilir. Manuel Moscolupus bir matematikçidir. En önemli eseri gramer üzerinedir. Bilim tarihini ilgilendiren en önemli yapıtı sihirli karelerin açıklanması adlı yapıtıdır. Nicolas Rapdas, Hint kurallarına dayanan bir matematik kalemi almıştır. Aritmetiği ilgilendiren iki mektubu vardır. Ancak Hint rakamlarını, yani Arap rakamlarını anlamamıştır. Diğer bir bilim adamı Johannes Pedialmus'tur. En önemli yapıtı İskenderiyeli Heron'a dayanarak yazdığı geometri ve yüz ölçümleri üzerine yapıtıdır. Theodoras Metokites çeşitli bilim dallarında çalışmalar yapmış, Aristo ve Plato'ya hayran bir kişidir. Yunan matematikçilerden özellikle Öklit ve Nikomakos'u biliyordu. Trabzon Sarayı'nda ise astronomiye yeni bir yön verilmek istenmiştir. Burası Bizans'a oranla İran'a daha yakın olması dolayısıyla doğu etkisine daha açıktı. İkinci Alexios, Georgios Chainodes, İran'a bilim elçisi olarak göndermiş, o da pek çok yazmayla birlikte geri dönmüştür. Bunların arasında bulunan Şems al-Din Buhari'nin koleksiyonu 1323 yılında tümüyle Farsçadan Yunanca'ya çevrilmiştir. Bütün bu uğraşlar Trabzon'da astronomi alanında bir canlanmaya olanak sağlamış ve 1346'da Kroses tarafından en olgun dönemine ulaşmıştır. İran astronomisi adını alan bu yapıt Bizans'ta çok etkili olmuş ve Yunanlıların kendi atalarına hayran olmalarını sağlamıştır. Georgios Krakidos, Bizanslı astronom, matematikçi ve coğrafyacıdır. Ayın yörüngesinin ölçülmesine dair, güneşin yörüngesinin ölçülmesine dair, kentlerin ve yerlerin adlandırılmasına dair, önemli kentlerin enlem ve boylamlarının saptanması adlı birçok kitap kaleme almıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısındaysa bilimsel çalışmalar özellikle matematik ve astronomi, üç bilim adamı tarafından temsil edilir. Nicolas Cabasilas, Isaac Argyros, Theodorus Melitenos. Cabasilas genellikle teolojik konularda yazmış, İskenderiyeli Tenon'un Almagest 3. kitaba yazdığı açıklamayı yeni baştan düzenlemiştir. Diğer ikisi matematikçidirler. İran'dan getirilen yazmaların incelenmesi sonucu başlayan astronomik çalışmaları sürdürmüşlerdir. Argyros, İran kaynaklarına dayanarak astronomik yapıtları kaleme almıştır. Öklid'in ilk 6 kitabı ve Batlamyus üzerine açıklama yazmıştır. Geodezi metotları veya Yüz Ölçümleri adlı kitabı İskenderiyeli Heron'dan esinlenerek yazmıştır. Ayrıca Usturlap, Karekök'ün bulunmasına ilişkin yapıtları vardır. Paskalya'nın başlangıcının saptanması için bir metot uygulamıştır. Meritenios'a İstanbul'da yaşamış ve çok kapsamlı bir astronomik kitap kaleme almıştır. Bu çalışmaları Şems al-Din al-Miraki'nin Farsçadan yapılan çevirisine dayanır. Bizanslıların simya ile ilgili yaptığı çalışmalara baktığımızdaysa bu konuya ilişkin yapıtlar hep Büyük Albert'in Yunanca'dan çevrilmiş olan Semita Rectas'ına dayanır. Bu 15. yüzyılda Petros Theoktinos tarafından çevrilmişti. İkinci yapıt bir yüzyıl sonra kaleme alınmıştır. Tam bir çeviri değilse de yine Latin kaynaklarından yararlanılmıştır. 16. yüzyılın birinci dönemindeki en önemli doktorlardan biri Johannes Cumnos'tur. Edebi biçimde kaleme alınan mektupların yazarıdır. 7 mektup Plato'ya dayanan felsefi konuları işler. 8. mektupta tıpta ilgilendiği anlaşılmaktadır. En belli başlı şifa metodu perhiz, kan alma ve dağlamadır. Başka bir tıpçıysa Johannes Arcturus, Bizans sarayında yaşamış, önemli Bizans doktorlarının sonuncusudur. Hristiyan görüşüyle uyuşan geleneği sürdürmüştür. İslam tıbbıyla da ilgilenmiştir. En önemli yapıtı Methodus Memendi'dir. 16. yüzyılın ikinci yarısında Bizans'ta tıp çalışmaları tümüyle kesintiye uğramıştır. Tıp Yahudi doktorlara bırakılmış ve insanlar batıl inançlara yönelmiştir. Bu dönemde bu alandaki çalışmalar bir tıbbi ansiklopedi ile temiz kan ile hasta kan arasında nasıl bir ayrım yapılabileceğini açıklayan bir tek yapraktan oluşan bir yazıdır. Orta Çağ'da Çin'de bilim ve teknoloji. Geleneksel Çin'de bilim kültürü, teknoloji ve el sanatlarında geniş ölçüde ayrıydı. Takvimsel astronomi devlete ve topluma yararlı olmuş, matematik pratik problemlerinde çözümünde rol oynamış ama ekonomik, askeri ve tıbbi eylemler bir bütün olarak kuramsal bilgi ve araştırmaya hiçbir şey borçlu olmayan geleneksel tekniklerin gücüyle yürütülmüştür. Sanatkarların çoğunluğunun okuryazarlığı yoktu ve toplumsal statüleri düşüktü. Pratik becerilerini çıraklık ve deneyimle kazanıyorlar ve işlerini bilimsel kuramlardan yararlanmadan yapıyorlardı. Diğer yandan bilge kişiler ve bilim adamları okuryazardı. Yıllarca eğitim görmüştü, yüksek statüye sahipti ve sanatçılarla mühendislerin dünyasından toplumsal bakımdan ayrılmıştı. Çin tarihi birleşmeler ve parçalanmalarla doludur. Siyasi ve askeri bakımdan güçlü olan hanedanlar yönetime hakim olmuşlar. Bir süre sonra güçlerini kaybedince başka bir hanedan yönetimi ele geçirmiş ve Çin'e hakim olmuştur. 5. yüzyılın son yarısında ülke daha öncelerde olduğu gibi ikiye bölündü. Birleşme ancak 100 yıl sonra kısa ömürlü Sui sülalesi ve 10. yüzyıl başına kadar hüküm sürecek olan Tang sülalesi zamanında gerçekleşti. Sui sülalesi zamanında kanal yapımına önem verildi ve Çin'in merkezi yerlerine güneyden kuzeye Yangtze nehri vasıtasıyla bağlayan büyük kanal inşa edildi. Bu kanal Çin kuvvetlerinin çarpıştığı eski savaş alanlarını karelere bölerek geniş haberleşme ve ulaştırma ağı oluşturdu. Ayrıca bu kanal orduların ihtiyaçlarını temin ve açlıkla mücadele etmek için vergi olarak toplanan tahılın dağıtımında Çin'e büyük kolaylık sağladı. Ancak kanal büyük acılar pahasına inşa edilmişti. Kanalın yapımında çalışan 5,5 milyon insandan 2 milyon kadarının geri dönmediği ileri sürülmektedir. Tang sülalesi döneminde 751 yılında Müslümanlarla Talas Savaşı yapıldı. Çin tekrar yabancılara açıldı. İran, Suriye, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden Çin'e alimler geldi. Evlerde yabancı uzman çalıştırmak bilhassa zengin Çinliler arasında moda oldu. Sanat ve edebiyat gelişti. Çin yasaları kitap haline getirildi. Fakat bilimdeki gelişme oldukça azdı. Taocular simya, Konfüçyüsçüler haritacılık ile uğraştı. Matematik ve astronomide bazı ilerlemeler olduysa da genel ilgi daha ziyade dil ve edebiyat yönündeydi. Bununla birlikte teknolojik bazı ilerlemeler de oldu. Gerçek porselen ilk defa bu dönemde üretildi ve barut keşfedildi. Ancak barut, Tang yönetiminin son bulduğu ve Çin'in bir kere daha bölündüğü 919 yılından önce savaşlarda kullanılmadı. Yeniden birleşme 960'da Sung sülalesiyle gerçekleşti. Kargaşalara rağmen Sung hakimiyeti 13. yüzyılın son çeyreğine kadar sürdü. Bilim ve teknolojiye özel önem verilen büyük kültürler faaliyeti dönemi oldu. Sung dönemi geleneksel Çin'de birçok yönden tepe noktasını oluşturmaktadır. Birkaç yüzyıllık Sung hükümdarlığı sırasında Çin bilim ve teknolojisi altın çağını yaşamış ve bu durum dünyanın öteki bölgelerindeki gelişmelerde etkin bir zıtlık oluşturmuştur. Çin'in Sung yönetimi altında gelişmesi, özellikle Güney Çin'de ve Yangtze havzasında 8. yüzyıldan başlayarak artan pirinç hasadı olmak üzere tarımsal değişiklikler sonucunda gerçekleşmiştir. Pirinç tarlalarında dönüm başına verim, başka herhangi bir tahıla kıyasla daha yüksektir. Bu nedenle yalnızca çeltik tarımına geçilmesinin bile toplumsal ve kültürel etkileri büyük olmuştur. 1012'den sonra hükümet, Çin Hindi'nden erken olgunlaşan ve kışın olgunlaşan yeni pirinç türleri getirmiş ve sistematik olarak dağıtmıştır. Bazı türler 60 günde olgunlaşarak uygun bölgelerde yılda 2 hatta 3 hasada olanak sağlamıştır. Az su isteyen diğer türler ise yeni arazilerde hasat yapılabilmesini sağlamıştır. Sunglar hükümetin yönetimi altında teraslama yoluyla bataklıkları ve göl kıyılarını geri kazanarak ve sulamayı iyileştirerek pirinç üretimini arttırmak için önemli çabalar harcamıştır. Çeltik fidelerinin dikimindeki yeni teknik nadas gereksinimini önlemiş, çeltik tarlası pulluğu ile pedallı su yükseltici aygıtlar gibi yeni araçların getirilmesi de verim ve üretkenliği giderek arttırmıştır. Sung döneminde ticaret eylemlerin daha fazla devlet geliri elde edildiğinde ve mallardan alınan vergiler tarım vergilerini geçtiğinde teknolojinin ve ekonominin devletçe yönetimi de yüksek bir noktaya ulaşmıştır. Sonuçlardan biri para kullanılarak yapılan ekonomik eylemlerin yaygınlaşmasıydı. Devlet darphanelerinde basılan madeni paranın miktarında büyük bir artış olmuştur. Sungların bu artışın bir sonucu olarak 1024 yılında kağıt parayı çıkarmaya başlamış ve bu para 12. ve 13. yüzyıl Çin'de egemen para birimi olmuştur. Sung sülalesi Moğol istilalarıyla son buldu. Çin Moğol hakimiyeti altına girdi. Bu arada kısa süreli Yuan sülalesi yönetime hakim oldu. Yuan sülalesi yolları ve su kanalları iyileştirdiği gibi coğrafi keşifleri de teşvik etti. Zhu Sibin Büyük Atlas, Yu Du'yu büyük dönemde hazırladı. Pekin'de önemli bir gözlemevi kuruldu. Ancak Yuan yönetimi yavaş yavaş sarsılmaya başladı. Moğollar 1368'de kovuldu ve Ming sülalesi yönetime hakim oldu. Ming sülalesi döneminde başkent Pekin'e taşındı ve böylece deniz seferleri dönemi başladı. Aslında Çinliler 12. yüzyıldan beri denizcilikle ilgilenmeye başlamışlardı. Pusula kullanarak da güçlü donanmalar oluşturmuşlardı. Denizcilik Ming sülalesi döneminde zirveye çıkmıştır. Pusulanın kullanımı Çin'de milattan öncelere dayanır. Pusula önceleri falcılık olarak tanımlanan Feng Shui uygulamalarında, yani ev, tapınak, mezar, yol ve diğer yapılar için yerlerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Kaynaklar pusulanın 12. yüzyıl başlarındaki Sung hanedanlıklarına kadar bir deniz seyir aracı olarak kullanılmış olduğunu göstermektedir. Çin büyük bir deniz gücü oluşturmakta geç kalmış ama Güney Sung'dan başlayarak ilk Ming hanedanlıklarına kadar, yani 12. yüzyıldan 15. yüzyılın başlarına kadar geliştirerek dünyanın en büyük deniz gücü olmuştur. Sung deniz kuvvetleri yüzlerce gemiden ve binlerce denizciden oluşmaktaydı. Yuan sülalesinin Moğol kurucusu Kubilay Han, 1281 yılında 4400 gemilik bir deniz gücüyle Japonya'yı istila girişiminde bulunmuştur. 1420'de Ming deniz gücü 1300'lü savaş gemisi olmak üzere 3800 gemiden oluşuyordu. Mingler resmi bir gemi yapım programı başlatmış ve devlete ait tersanelerde 1403 ve 1419 yılları arasında 2100 gemi yapılmıştır. Pusulalı su geçirmez bölmeli, 4'e kadar güverteli, 4-6 arasında direkli ve yakın zamanlı bir buluş olan kıçtan askı dümenli bu gemiler dünyanın en büyük, en güvenli ve teknolojik bakımdan en gelişmiş gemileriydi. Bunların en büyüğü yaklaşık 90 metre uzunluktaydı ve 1500 tondu. Yani çağdaş Avrupa gemilerinin 5 katı aralığındaydı. Toplarla silahlandırılmış ve 1000'e kadar gemici taşıyan bu gemiler aynı zamanda çok da korkutucuydu. Ming sülalesi döneminde Çinliler okyanusa dayanıklı yelkenli gemileriyle Sumatra, Sri Lanka ve Doğu Afrika'ya gitme cesareti gösterdiler. Bu geziler yeni coğrafya bilgileri yanında çok çeşitli yabancı ürünü, birçok yabancı hayvanı Çin'e getirdi. Bu projeyle Minglerin belirli bir bölgelerin coğrafi keşfini hedeflemiş olmaları mümkündür. Zira yolculuklar başladıkları gibi birdenbire durmuş ve Çinliler Hint Okyanusu'na hakim olmaya teşebbüs etmemişlerdir. Böylece Hint Okyanusu önce Arapların daha sonra da Portekizlilerin hakimiyetine girmiştir. Su mühendisliği Çin uygarlığının üzerinde yükseldiği temel teknolojilerden bir diğeridir. Çin'de çok eski tarihlerden gelen birçok kanal ve setler olsa da imparatorluk genelinde kara içi bir kanal sisteminin ilk ögeleri milattan sonra 70'te görülmeye başlamıştır. 12. yüzyıla gelindiğinde ise Çin yaklaşık 50 bin kilometrelik seyir yapılabilir su yollarına ve kanallara sahip olmuştur. Mingler başa geçtikten sonra 40.987 baraj gölü onarılmış ve toprak erozyonunu önlemek ve denizcilik için kereste sağlamak amacıyla 1 milyar ağaç dikilerek inanılmaz ölçülerde bir ormanlaşma başlamıştır. Vergi affı karşılığında ücretsiz işçilik nedeniyle bir süre sonra su sistemlerinin ihmal edilmesi kaçınılmaz olarak kıtlığa ve politik huzursuzluğa yol açmıştır. Bunun sonucunda çömlekçilik ön plana çıkmaya başladı. İmparatorluk hükümetinin içlerinde binlerce sanatkarın çalıştığı hem basit hem de lüks malların kitlesel olarak üretildiği endüstriyel boyutta fırınları ve atölyeleri vardı. İnce kil ve minerallerin bir karışımının yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen porselen eşyalar 12. yüzyılda geliştirilmiştir. Çin porselen sanatı ve teknolojisi Sung ve Ming dönemlerinin en önemli başarılarından biridir. Bunlar zengin ve eğitimli bir toplumun işaretleridir. Dokuma, geleneksel Çin'in başka bir endüstrisini oluşturmaktaydı. Çin dokuma endüstrisi özellikle makineleşmiş niteliğinden dolayı dikkat çekicidir. Kaynaklara göre iplik bükme makinesinin Çin'deki varlığı M.Ö. 1035 yılına gitmektedir. Çinli teknoloji uzmanları ipek böceği kozalarını açmak ve iplikleri dokuma amacıyla bobinlere sarmak için su gücüyle çalışan sarma makineleri yapmışlardır. Kağıt üretimi ise belki dokuma endüstrisinden gelişerek İmparatorluk Çin'in yönetilmesine olanak veren bir ürün sağlamıştır. Kağıdın da milattan sonra 2. yüzyıldan beri kullanıldığı bilinmektedir. Kağıt, Çin toplumuna daha erken bir tarihte girmesine rağmen kazınmış yazı ve resimlerin üzerine kağıtla kaplayıp üzerine renkli bir malzeme sürerek kopya alma teknolojisi basımının ortaya çıkışı 7. yüzyıl başlarına kadar gecikmiştir. İlk kitap tahtaya oyulmuş, sayfa blokları aracılığıyla milattan sonra 868'de basılmıştır. Ve bu baskı teknolojisi kısa bir süre sonra yönetim yetkililerince para, resmi karar ve özellikle tıp ve eczacılıkta yararlı olan el kitaplarının basımı için kullanılmaya başlanmıştır. Çinliler hareketli baskı karakterlerini 1040 yılı civarında bulmuş ve önce seramik karakterler kullanmıştır. Ancak ağaç bloklu basımla karşılaştırıldığında ve Çin yazı stili göz önüne alındığında binlerce baskı karakterinin gerektiği baskı çalışmaları pek pratik olmamıştır. Bu nedenle blok baskı daha pratik ve daha verimli olmuştur. Çin'de 9. yüzyılın ortalarında barutun icadı ve daha da önemlisi barutun 12. yüzyıldan başlayarak askeri amaçlar için kullanılması Çin'in ve dünyanın tarihine yeni bir şekil vermiştir. Görünürde Çin'deki simya araştırmalarının bir sonucu olan barutun, havai fişeklerdeki ilk kullanımı askeri amaç taşımamış, kötü ruhları kaçırmayla ilgili olmuştur. Sunglar yabancıların istila tehditleriyle karşılaşınca askeri mühendisler barut formülünü iyileştirmiş ve roket, patlayıcı el bombası, bomba, havan topu ve ateşli silah alanlarında askeri uygulamalar geliştirmiştir. Olağanüstü pratik zekaya sahip olan Çinliler, hangi bilgi olursa olsun onun pratik kullanımında her zaman büyük beceri göstermişlerdir. Uygulamalı bilimler söz konusu olduğunda bütün eski toplumlar içinde en üstün olan Çin toplumuydu. Çin'de bilimsel düşüncenin gelişmesinde özellikle iki önemli felsefi görüş etkili olmuştu. Konfüçyüsçülük ve Taoculuk. Bu iki felsefi görüşün dışında Moistler, mantıkçılar, legalistler ve naturalistler de bazı dönemlerde etkili olmuştur. Konfüçyüs, milattan önce yaşamış olmakla birlikte düşünceleri yaşadığı dönemde pek kabul görmemiştir. Daha sonraki yüzyıllarda ise öğrencileri tarafından Konfüçyüs'ün düşünceleri bütün Çin'de etkili olmuştur. Konfüçyüsçülük, sosyal yapıda uyum doktrini olarak tanımlanmıştır. Hedefi sosyal adaleti yaymaktı. Konfüçyüs, siyasi karışıklık içindeki bir ülkede düzeni aradı ve insan hayatının çok ucuz olduğu bir dönemde insana saygıyı öğütledi. Eğitimin yaygınlaştırılmasını istedi. İdari ve diplomatik mevkilere, sosyal bakımdan değil akademik bakımdan bilgi ve yetenekli kişilerin getirilmesi gerektiğini düşündü. Konfüçyüsçülük, akademik eğilime sahip olmakla birlikte bilime yönelmemişti. Konfüçyüs, evrende bir ahlaki düzenin bulunduğuna, insanın görevinin bunu öğrenmek ve uygulamak olduğuna inandı. İnsanlık, doğa alemini bilimsel olarak incelemek yerine insanın kendini incelemeliydi. Doğa ile ilgilenen felsefi görüş ise Taoculuk olmuştur. Taoculuk ismini Tao kelimesinden almış olup, bu kelime Tao'nun taraftarlarının peşinden koştuğu hedef anlamına gelmektedir. Taoculuk doğanın düzenine olan bir inanç şeklinde gelişti ve bu düzen emir gücüyle değil, fakat kendi doğasından gelen bir doğrulukla her şeyi yaratmakta ve her eylemi yönetmekteydi. Bu inançlar nesnelerin varoluş nedenlerini öğrenme, doğa alemini gözleme ve hatta deney yapma isteğini canlandırdı. Bir Taocu doğayı yalnızca boş bir merakla değil, elde edeceği bilginin iç huzuru sağlayacağı inancıyla inceleyecekti. Bilgisini batıdaki bilimsel araştırmaların çoğunun hedeflediği gibi doğaya hükmetmek amacıyla kullandı. Konfüçyüsçülerin aksine Taocular insanı sosyal açıdan incelemedikleri gibi sosyal sınıflarla ilgili fikirlerle de ilgilenmediler. Zanaatkarın tekniğine, ressamın sanatı veya teorisyenin fikirleri kadar değer verdiler. Bu tutum sayesinde hem deney yaptılar hem de filozof olarak kaldılar. Bireyciliği savundular ve bireyin ölümsüzlüğüne, hatta bedeninde ölümsüz olabileceğine inandılar. Bu görüş doğrultusunda özel beden hareketlerini ve benzeri uygulamaları teşvik ettiler. Bazen de ilaç kullandılar. Taoci ilaçların içinde minareler vardı. Bu simya uygulamaları batıda olduğu gibi Çin'de de özellikle biyoloji alanında çok miktarda bilgi toplanmasını sağladı. Çin'de simyanın temel hedefi ölümsüzlük iksirini keşfetmek, batıda ise hedef değersiz metalleri altına dönüştürmekti. 5 unsur ve 2 temel kuvvet Çin bilimine çok yardımcı oldu. İlişkiler onlar sayesinde tanımlanabildi. Bir kere tanımlandıktan sonra da incelenmeleri mümkün oldu. Bu iki teori nesnelerin birbiriyle yankı yapabildiğine işaret etmiş, Çinli bilim adamlarının aralarında mesafe olan iki cismin birbirini uzaktan etkilediğini düşünmelerine imkan sağlamıştı. Çin'de çok sayıda okul bulunmasına rağmen bilim Çin eğitim kurumları için alınmamış ya da bu kurumlar bir bilim eğitimi vermemiştir. 8. yüzyılda başkente kurulan İmparatorluk Akademisi'nde imparatorluk için standartlaştırılmış bir Konfüçyüsçü ders programını yöneten merkezi bir eğitim direktörlüğünün olduğu karmaşık bir eğitim yapısı vardı. Bu standart ders programını okutan çok sayıda özel akademi de gelişmişti. Avrupa üniversitelerinden farklı olarak bu okulların hiçbiri kalıcı ve bağımsız olmalarını sağlayan bir izne sahip olmamıştır. Tümü gelenekler çerçevesinde ve imparatorluğun arzusuyla var olmuştur. İmparatorluk Akademisi bile yalnızca bilgili görevlilerin sınırlı süreler için öğretim yaptığı başka bir büroydu. Ve sonraki yüzyılların Avrupa'sındaki çok sayıda özel kolej ve üniversitelerle kıyaslandığında Çin'deki tek akademiydi. Yetkililer milattan sonra 1100 yılı civarında ayrı hukuk, tıp ve matematik okulları açılmasına rağmen bunların hiçbiri uzun ömürlü olmamıştır. Diğer bir ifadeyle Çin eğitiminde ve eğitim kurumlarında bilime yer verilmemiştir. Çinliler milattan önceki yüzyıllardan beri uygulamalı matematikle ileri gitmişlerdi. Çinliler cebirde ve sayıları yazmada çok yetenekliydiler. Çin yazısı yukarıdan aşağıya yazılmasına rağmen sayılar yatay olarak yazılmaktaydı. Sayılar muhtemelen hesap tahtalarının kullanımından kaynaklanmıştı. Bunlar üzerlerine çizgiler çizilmiş yastı tahtalardı ve küçük çubuklar bu çizgilerin aralarına yerleştirilirdi. Burada önce çubuklar ile sayı yazılmakta, daha sonra toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemler yapılmak istendiğinde uygun çubukların yeri değiştirilmekte, geri alınmakta veya tahtaya yeni çubuklar ilave edilmekteydi. Bu oldukça esnek bir sistemdi ve Çinliler elinde bu sistem yalnızca aritmetiğin değil, cebrin de gelişmesinde önemli ölçüde katkıda bulundu. Çinliler çok yüksek değerdeki sayıları ifade edebilmekteydi. Bugün bizim onun kuvvetleri olarak adlandırdığımız sayıları kullanmaktaydılar. Sayılarda sıfır işaretini de kullanmışlardır. Sıfır işareti basılı olarak ilk defa 13. yüzyılda görülmüş olmasına rağmen bu tarihten birkaç yüzyıl önce benimsenmiş olabilir. Çinliler Yunanlıların bilmediği bazı sayısal ilişkileri keşfetmişlerdi. Örneğin tek sayılardan oluşan bir dizinin toplamının bir sayının karesine eşit olduğunu biliyorlardı. Çinliler hesap yapmayı kolaylaştırıcı vasıtalar tasarlamakta ustaydılar. Çinlilerin en etkili hesap aleti hesap çubuklarıydı. Yarı mekanik hesaplamalar için ideal olan bu çubukların çok erken dönemlerden beri kullanıldığı tahmin edilmektedir. Ming döneminin sonundan itibaren bu çubuklardan söz edilmemektedir. Zira onların yerini daha etkili bir hesap aleti olan abaküs almıştır. Suan Pan hesap tahtası veya Zhu Suan Pan olarak adlandırılan Çin abaküsünün tarihini milattan sonra 6. yüzyılda hatta 2. yüzyıla kadar götürmek mümkündür. Çinliler geometride uzmanlık sahibi değildi. Yunanlıların geliştirdiği tarzda dedüktif geometriyi hiçbir zaman geliştirememişlerdi. Ancak bazı geometri problemleriyle ilgilenmişlerdi. Ne Babililer ve ne de Mısırlılar pi sayısının gerçek değerini bulamamışlardı. Yunanlar ise 3,1408 ile 3,1429 arası bir değer vermişlerdi. Ancak en iyi değer Çinliler vermeyi başardı. Milattan sonra 5. yüzyılda bu konuda önemli bir gelişme görüldü ve nihayet Duzu Chungu ile oğlu Duzu Chungu bu değerin 3,14 ile 3,1415 arasında yer aldığını buldu. Bu değer 900 yıl sonra Zhao Yuqin tarafından 16.382 kenarı çok kenar kullanılarak doğrulandı. Batıda ise bu değer 17. yüzyıldan sonra elde edilemedi. Analitik geometriyi geliştirme yolunda ilk adımlar da Çinliler tarafından atılmaya başlamıştır. Çinliler cebir yöntemini ise çok erken dönemlerden beri uygulamaya başlamışlardı. Cebirde hesap tahtasında kullanmışlar ve Song döneminde bu kullanım eksiksiz bir işaretleme yöntemine dönüşmüştü. Hatta hesap tahtasıyla oldukça yüksek dereceden denklemleri çözebilir hale gelmişlerdi. İkinci dereceden denklemler yine erken dönemden beri çözülmekteydi. Ve Çinliler bugün sınırlı değişkenler yöntemi adı verilen yönteme benzeyen bir yöntemden haberdardı. Bu yöntem 7. yüzyılda Çinlilerin yaptığı gibi güneşin görünür yörüngesiyle ilgili problemleri çözmek için kullanılan bir yöntemdi. Çinlilerin 14. yüzyılda bu yöntemi ulaştırdıkları seviyeye Avrupalılar 300 veya 400 yıldan önce ulaşamayacaklardı. 8. yüzyılın Çin matematiğinde daha sonra İslam matematiğinde olduğu gibi Hint etkileri görülmüştür. Çin matematiğinin toplumsal tarihinde matematikçilerin bürokratik bağlamda ödüllendirilmesiyle ilgili bir isteme rastlanmamıştır. Matematikçiler çoğunlukla dağınık ve özensiz memurlar olarak çalışmış, kişisel deneyimler ise daha sonra kullanılmak üzere farklı bürolarda birikmiştir. İnsanları yönetenlerin davranış ve yönetim şekillerinin gökleri etkilediği fikri, evrenin canlı bir varlık olarak kabul eden Çin görüşünün esasını teşkil eder. Bu canlı varlığın kısımlarından birinin hasta veya sağlıklı olması, varlığın geri kalan kısmını da etkilemektedir. Bu fikir yöneticileri gözlemevi kurmaya ve gökleri inceleyerek gördüklerini kaydedecek astronomlar görevlendirme konusunda teşvik etmiştir. Yönetim takvimi doğru hesaplayabilmek için astronomi bilgisine ihtiyaç duymaktaydı. İmparatora bağlılık yemin edenler resmi takvimi kabul etmeye mecbur tutulmuştur. Tabii ki bu takvim yeteri kadar doğru olmalı, tarihler mevsimlere uygunluk içinde bulunmalıydı. Bu iki sebepten astronomi her zaman resmi bilim olarak adlandırılmıştı. Moğol Yuan hanedanlığında yönetici olarak 17 yıl çalışan İtalyan Marco Polo'nun raporuna göre 5000 astrolog ve kahin devletçe desteklenmiştir. Bürokrasideki teknik kadrolara standart sınav sistemi dışında yapılan özel devlet sınavlarıyla matematikçiler ve astronomlar alınmıştır. Memurların girdiği sınavlar o kadar zordu ki adayların birçoğu akıllarını kaçırırdı. Sınav salonlarında bir tane hücre vardı. Her birinin uzunluğu 3, genişliği 2 metredir. Adayların kopya çekmemeleri için dışarıyla tek bağlantıları duvarda açılmış olan küçük bir delikten sağlanıyordu. Sınavdan önce üzerleri inceden inceye aranır, bir hafta bazen daha uzun süreyle hücreye konurdu. Uzun yıllar eğitim görmeyenlerin başarıya ulaşma umudu yoktu. Çinliler evrenle ilgili çeşitli kuramlar geliştirmiştir. Bunlardan biri gök cisimlerinin sonsuz bir boşlukta, sert bir rüzgarla yüzdüğüdür. Resmi kozmoloji, M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak büyük bir gök kürenin merkezinde sabit bir dünya bulunduğu şeklinde olmuştur. Ayın gökyüzündeki aylık geçişi sırasında günlük ilerlemesine karşılık gelen 28 ay odasına bölünen bu küre, kutuplardan geçen büyük bir eksen çevresinde dönüyor ve gökte yeri bağlıyordu. Çin'in kendisi pusulanın 4 ana noktası arasında orta krallık olarak dururken, göklerin oğlu olan imparator bu kozmolojinin bağlantı pimi olarak görev yapıyordu. Çinli astronomlar astronomi kuramı bakımından yetersiz olmalarına rağmen olaylarla ilgili göksel işaretlerin bulunması görevi verildiğinde keskin gözlemciler haline gelmişlerdir. Çinli astronomlar güneş yılı uzunluğunun 365/4 gün ve kameri ayın 29/1/2 gün olduğunu bilmekteydi. 12 kameri aydan oluşan devreyi 354 günü kullanmışlardı. Çinli astronomlar M.Ö. 750'den başlayarak 1600 adet güneş ve ay tutulması kaydetmişlerdir. M.Ö. 352 ile M.S. 1604 yılları arasında 75 nova ve süpernova kaydedilmiştir. Bunların arasında 1054 yılında patlayan ve gündüzün bile görülebilen ama görünürde Müslüman ve Avrupalı astronomların gözden kaçırdığı yıldız, bugünkü Yengeç Nebulası bulunmaktadır. Çinli astronomlar felaket habercisi kuyruklu yıldızlara ait gözlemlerini de Halley kuyruklu yıldızda dahil kaydetmişlerdir. M.Ö. 28'den başlayarak güneş lekeleri gözlemlenmiştir. Çinli astronomlar ekinoksların 26 bin yıllık çevrim hareketlerini biliyorlardı. Gezegenlerin hareketi de çok erken dönemlerden itibaren gözlenmiş ve kaydedilmişti. Çinliler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gezegenleriyle 5 unsur arasında ilişki kurmalarına rağmen Yunanlılar gibi gezegenlerin hareketlerini açıklamak için bir teori geliştirmemişlerdi. Çin bilimi zaman zaman çevre uygarlıklardan da etkilenmiştir. Hintçeden matematik, astroloji, astronomi ve tıp dallarında çeviriler yapmışlardır. Müslüman bilim adamları Çin'e davet edilmiştir. Çinlilerle Persler arasında Meraga gözlemevindeki Müslüman astronomlar da dahil karşılıklı ilişkiler geliştirmiştir. Çinliler aynı zamanda astronominin önemli bir tamamlayıcısı olan zaman ölçümüyle de ilgilenmiş. Klepsidra'yı, su saatini geliştirmişlerdi. Su saati bizzat bir Çin buluşu olmayıp kaynağı Mezopotamya ve Mısır'a kadar geri gitmektedir. Ancak Çinliler bunu oldukça hassas bir alet haline dönüştürmüşlerdi. Klepsidra'nın su depolarına sifonlar takarak veya birbirlerini besleyen bir dizi depo kullanarak suyun düzenli akmasını temin etmişlerdi. Ayrıca terazi şeklinde bir su saati de icat etmişlerdi. Kısa zaman sürelerini ölçmek için yeşim taşından çok küçük bir su saati de imal etmişlerdi. Burada su yerine civa kullanmışlardı. Fakat Çinlilerin bu sahadaki en önemli katkısı eşapmanlı mekanik su saatini icat etmiş olmalarıdır. Çark tertibatındaki dişlerin birer birer kaçıp kurtulmasına izin vererek milin düzenli adımlarla dönmesini sağlayan maşa tertibatı tüm mekanik saatlerin temelini teşkil etmektedir. Bu tertibatın Çin'de astronomi sahasında en dikkat çekici uygulaması 11. yüzyılda astronom Su Sung tarafından Kaifeng'de inşa edilen büyük saat kulesidir. Bu kule zamanı gösterdiği gibi tepesinde bir çemberli küre taşımaktaydı ve bu da astronomi açısından çok daha önemliydi. Bu çemberli küre su saatinin astronomi açısından maşa tertibatı tarafından güneşin ve yıldızların gökyüzündeki görünür hareketlerini izleyecek şekilde hareket ettirilmekteydi. Çinliler bütün bunları batıdan önce gerçekleştirmişlerdi. Mekanik saat, Çin'de maşa tertibatının icadından 700 yıl sonra ancak 14. yüzyılın başında Avrupa'ya geldi. Mekanik gözlem aletleri de batıda 18. yüzyıldan önce yapılamadı. Haritacılık devlete hizmet için geliştirilen ve kullanılan Çin bilimsel deneyiminin bir başka boyutu haline gelmiştir. Çinli haritacılar, batıda Mercator izdüşümleri olarak bilinen ve enlem aralıkları eşit olmayan izdüşümleri de içeren çeşitli grid sistemlerini kullanarak Çin İmparatorluğu'nun oldukça doğru haritalarını çizmişlerdir. 12. yüzyılda iki muhteşem harita hazırlanmıştı. Bunların her ikisi de taşa oyulmuştu. Birinde hassas bir grid ızgaralama sistemi kullanılmıştı. Her ikisi de modern haritalarda boyu ölçebilecek kadar doğruydu. Haritanın üst kısmının kuzey olarak işaretlenmiş olması dikkat çekicidir. Bugün evrensel olarak kabul edilmiş olan bu gösterme şekli o zaman yalnız Çinliler tarafından kullanılmaktaydı. Çinli haritacılar arasında en önemli adını daha önce zikrettiğimiz Zhu Sibin'dir. Diğer taraftan ilk kabartma haritaları yapma şerefi de Çinlilere aittir. Bu haritalar askeri amaçlarla kullanıldığı gibi nüfus istatistiklerini tutmak için de kullanılmıştır. Çinliler hava olaylarını, nem, gelgit, ayın çevresindeki haller, aura boerealis, kuzey ışıkları ve güneşin etrafında veya yakınında görülen yalancı güneşleri de gözlemlemişler, kaydetmişlerdi. Çin dünyanın en büyük deprem kuşaklarından biridir ve depremlerden çok önemli bir biçimde etkilenmiştir. M.Ö. 780 yılından başlayarak deprem kayıtları tutulmaya başlanmıştır. 1303 yılında büyük bir felakete yol açan depremde 800 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Çin'de depremlerin oluşumunu açıklayacak bir teori geliştirme yönüne dikkate de değer bir ilerleme olmamıştır. Buna rağmen Çinliler en eski sismografı imal etmişlerdir. Chang Heng tarafından M.Ö. 2. yüzyılda tasarlanan bu deprem fırıldığı, benzer aletlerde olduğu gibi çok ağır bir rakkasa sahipti. Hafif yerel sarsıntılardan etkilenmeyen bu rakkas, deprem tarafından meydana getirilen derin ve çok alçak titreşimlere cevap verebilmekteydi. Bu tip aletleri M.Ö. 13. yüzyılda faaliyet gösteren Meragara sertanesinde, İran'daki Merana şehrinde bilindiği tahmin edilmektedir. Bu gözlemevi ile Çinliler arasında yoğun temaslar, ilhanların kullandıkları aletleri Çin'den getirmiş olduklarını düşündürmektedir. Çinli fizikçiler atomlara veya maddenin atom teorileriyle hiçbir zaman ciddi olarak ilgilenmemişlerdir. Ancak Budizm'le beraber atomlarla ilgili fikirler de gelişmiştir. Çin bakış açısı iki kuvvetin yin ve yang karşılıklı artması ve azalması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu görüş çevrimsel bir görüş olup evrendeki bütün değişmelerin sürekli ve dalga şeklinde olduğunu kabul etmektedir. Bugünkü modern bilimde dalga hareketine benzeyen çevrimsel hareket, evrendeki değişmelere getirdiğimiz açıklamanın temelinde yer almaktadır. Çok erken dönemlerden itibaren Çinlilerin de doğal alemde meydana gelen değişmelerin sebebini açıklamak için bir cins dalga teorisi kullanmış olduklarını görmek ilgi çekicidir. Çinliler mühendisliğin her sahasında büyük başarı elde etmiş bir toplumdan beklenebileceği gibi pratik ölçümlerde de beceri sahipliğidirler. Çok erken dönemden beri bir ölçü sistemine sahip oldukları gibi statik problemleriyle kuvvetler, ağırlıklar, manivelalar, teraziler vesaire ile ilk ilgilenenler de Çinlilerdi. Çinliler mercekleri de yaygın olarak kullanmışlardı. Bazı merceklerin resimleri büyüttüğünü, bazılarını da küçülttüğünü bildikleri halde gözlük takma ve teleskopu icat etme yolunda bir gelişme olmadı. Çinlilerin fiziğe yaptıkları birçok değerli katkı arasında en önemlisi manyetik pusulanın icadıdır. Çin'de kimya ile ilgili çalışmalara baktığımızda ise Taocular ve simya çalışmalarının etkileri dikkate değerdir. Taocular insan bedenini ölümsüz kılmayı hedeflemişlerdi. Bu iddialı hedef doğrultusunda yaşlanmayı önleyecek yollar aramışlar, aralarında beden eğitiminin, solunum araştırmalarının ve çok kere mineral içerikli özel ilaçların kullanımının da bulunduğu çeşitli yöntemler önermişlerdi. Taocular hiçbir zaman ölümsüzlüğü yakalayamadı. Ancak ölümsüzlüğü bulmaya çalışırken kimya ile ilgili çok miktarda bilgi topladılar. Çin kimyasında mistik ve büyülü yönleri, cesetleri korumak için eşi görülmeyen bir yöntemin gelişmesine, pratik yönü ise endüstriyel, askeri ve tıbbi ilerlemelere sebep olmuştur. Çinliler bilim yönünden de ileride olduğu bir adım atmışlar ve oldukça erken dönemlerde kimyasal reaksiyonların yalnızca karışımları değil, yeni maddeleri de meydana getirdiğini anlamışlardı. Çinliler maddeleri ve nasıl reaksiyona girdiklerini gösteren cetveller hazırlamış, böylece batıda 17. yüzyılda gelişen kimyasal ilgi fikrinin öncüsü olmuşlardır. Ayrıca sık sık yaptıkları ölçme ve tartma işlemleriyle reaksiyona giren maddelerin oranlarını belirlemişlerdi. Böylece bugünkü kimyagerin tartılarla oranları birleştirme olarak adlandıracağı ve modern araştırmanın önemli bir yönünü oluşturan bir konuda fikir sahibi olmuşlardı. Ayrıca ölçümlerde hassasiyete önem vermiş olmaları, 18. yüzyıl Avrupa'sında modern kimyanın doğuşunda etkili olacak önemli bir faktörü ortaya çıkarmıştı. Tıp oldukça merkezileşmiş bir toplum olan Çin'de, katı kurallara bağlanmış ve uygulamalar bir kamu hizmeti olarak düşünülmüştür. Tang hanedanlıkları dönemlerinde bir imparatorluk tıp koleji kurulmuş ve burada çalışacak doktorların zor bir sınavı kazanmaları zorunlu tutulmuştur. Saray doktorları yüksek ücretli konumlarda çalışmış ve tıbbi uzmanlık aile mesleği olmuştur. Çin'de hastanelere ya da bakım evlerine benzer kurumlar Budist ve Taoist yardımseverlik girişimleriyle ortaya çıkmıştır. Bunlar M.S. 845'te dinsel vakıfların bastırılmasından sonra devlet kurumlarına dönüştürülmüştür. Merkezi yönetim doktora için kılavuz sağlamak amacıyla genel tıp, eczacılık, çocuk doktorluğu, yasal ilaçlar, jinekoloji ve benzer konularda birçok resmi ders kitabı yayınlamıştır. M.S. 990 tarihli bir eczacılık belgesinde 16.835 farklı tıbbi reçete bulunuyordu. Geleneksel Çin tıbbı, iki tür deneysel bilginin ansiklopedik birikimine dayanmıştı. Şifalı bitkilerin bilgisi ve beden üzerindeki belli noktaların uyarılmasının etkileri. Bunlardan ilki, önce Song döneminde Li Shaizhen'in ilaç bilgisi kataloğunda Doron'a ulaşmış bulunan bir dizi görüntülü şifalı bitkiler kitabında toplanmıştır. İkinci tür uygulamalı bilgi alanı öncelikle sinir sistemi üzerinde etkili olan akupunktürle ilişkilidir. Çin biliminin diğer birçok yönü gibi tıp bilimi de hastalığı önleme ve tedavi konusunda ileri düzeydeydi. Etkin bürokratik düzenlemeler getiren devletin bunda önemli bir rolü vardı. İşte devletin bilime gösterdiği bu ilgi, Çin bilim tarihinin erken dönem Batı bilim tarihinde çok farklı şekilde gelişmesine sebep olmuştur. Çin'de devlet, bilginin bir araya toplanmasına, bu çok geniş ülkenin her tarafından toplanan bilginin uygulamaya konmasına ve organizasyona yardımcı olmuş, gerek devlet gelirlerini, gerekse savaşları maddi olarak destekleme gücünü arttırmak için bilim adamlarının düşüncelerinden yararlanmıştı. Çin bilimi birçok alanda ve çok erken tarihlerde 1500'ler Avrupa'sının bilgi düzeyine veya ondan yüksek bir düzeye ulaşmış olmasına rağmen Çin'de bilim devrimi olmamıştır. Bunun nedeni kısmen de olsa devlet bürokrasisiyle bilim arasındaki sıkı ilişkiyle ilgili olabilir. Yalnızca keşifler ve yenilikler yapma yönündeki kuvvetli bir arzu Çin'de Rönesans Avrupa'sının aksine hiçbir zaman görülmemiştir. Diğer taraftan mevcut kalıplaşmış gelenekleri kırma isteği Çin'de yoktur. Sebeplerin biri de etkin ancak gelenekçi Çin bürokrasisinin ve onun yüzyıllar önce Konfüçyüs tarafından belirlenen kural ve kavramların hakim olmasıdır. Orta Çağ'da Hint'te bilim ve teknoloji. Orta Çağ'da Hindistan'daki bilimsel gelişmeleri iki bölümde incelemek gerekmektedir. İslamiyet öncesi bilimsel gelişmeler ve İslamiyet etkisindeki bilimsel gelişmeler. Hindistan'ın yerel yöneticileri geniş ülkelerindeki hiçbir zaman tam veya sürekli bir birlik sağlayamamıştı. Birlik sağlama konusundaki en dikkate değer deneme M.Ö. 3. yüzyılda Asoka tarafından Ganj Vadisi'nde yapılmıştı. Her ne kadar Hindistan İslamiyet'i M.S. 8. yüzyılda gerçekleşen ilk büyük yayılışı sırasında İslam dünyasına katılmamışsa da 16. ve 17. yüzyıllarda bütün ülke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Müslümanların güçleri azalmaya başlayınca Avrupalılar, özellikle İngilizler, Hindistan'a gelerek Batı kültür ve bilimini yerli gelenekler üzerine kurmuşlardır. Hindistan'da M.S. 4. yüzyılda Guptaların yönetiminde yeniden siyasi birlik sağlanmıştır. Bazı kesintilere kabaca 650 yıl süren Guptalar dönemi, klasik Hint uygarlığının altın çağını temsil eder. Gupta döneminin dikkat çekici yanları arasında Hindu sanat ve edebiyatının gelişmesi, cömert bir saray desteği geleneği ve astronomi, matematik, tıp ve dil bilimi konularında sistematik araştırma destekleri bulunmaktaydı. Bu dönem klasik Hint biliminin önemli bir aşamasını oluşturmuştur. Gupta İmparatorluğu'nda tarım, sanayi ve dış ticarette son derece gelişmiş, Roma ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle yapılan ticaret, ülkeye bol miktarda altın ve gümüş girmesini sağlamıştır. Uluslararası ticaretin gelişmesi ise birçok Hintlinin Güneydoğu Asya ülkelerinde yerleşmelerine yol açtı. Hint kültürü, Hintli tacirler aracılığıyla Burma, Malaya, Kamboçya ve Endonezya gibi ülkelere yayılmıştır. Guptalar döneminde Hindistan'ın birçok yeri hacılarca ziyaret edilmeye başlanmıştı. Bu durum tapınaklarda ikonalara tapılmasına yol açtı. Özel bir tapınak mimarlığı ortaya çıktı. Bu yapılarda tuğla ve süslü taşlar kullanıldı. Bu mimarlık Orta Çağ, Hint Mimarlık Okulu'nun da öncüsü oldu. Hindistan'ın birçok yerinde bol sayıda bulunan Gupta madeni paraları 200 yıla yakın bir süre kullanılmıştır. Gupta darphanelerinde Yunan ve kuşanların sanat geleneği sürdürülmüş, kalıp ve portre basma teknikleri geliştirilmiştir. Gupta döneminde Hint astronomisi sınırlamalara ve bölünmesine rağmen oldukça teknik ve matematiksel bir hale gelmiştir. Bazı Hint astronomları 4. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar astronominin temellerini kapsayan bir cesi üst düzeyli ders kitabı Çözüm ya da Siddhartha hazırlanmıştır. Güneş yılı, ekinokslar, gün dönümleri, ay dönümleri, metoniyen, çevrim, tutulmalar, gezegenlerin hareketleri, mevsimsel yıldız haritaları ve ekinoksların hareketi. Hindistan'da özellikle Yunan astronomisinden etkilenerek güneşin ve ayın büyüklüklerini ve uzaklıklarını ölçme çalışmaları yapılmıştır. Matematiğe daha fazla dayanan bu yaklaşım, özellikle milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren güçlenerek gelişmiştir. Bu akımın önde gelen siması 476 yılında doğan ve Patna bölgesinde çalışmış olan birinci Arabiata'dır. Arabiata adlı 4 kısımdan oluşan matematik ve astronomi eseri vardır. Bunlardan Ganitapa daha çok matematik üzerine yoğunlaşmıştır. Dasagitika, astronomi elementleri ve parametreleri sayı sistemine dayalı alfabetik bir sırada ele alınmıştır. Geri kalan kısım Kalakriya ve Gola astronomisi prensipleri ve hesaplama yöntemleriyle ilgilidir. Arabiata sabit yıldızların görünen günlük hareketlerini açıklamak için yerin döndüğünden söz eden Hintli astronomların ilkidir. Arabiata dünyanın yapısını incelemiş ve onun toprak, su, hava ve ateşten meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu elementlerin hepsi de dünya gibi yuvarlaktır. Bu dönemde yaşamış bir diğer önemli astronom 598 yılında doğan Brahmagupta'dır. Onun Brahmasputa adlı 24 bölümden oluşan astronomi ve matematik ve tamamen astronomi ile ilgili olan 8 bölümden oluşan Kandakyaka adlı bir kitabı vardır. Brahmagupta yerin yuvarlak olduğunu söylemektedir. O güneş ve ay tutulmasının gölgelenme sonucunda meydana geldiğini iddia eder. Sabit yıldızların hareketsiz olmadığını, onların da kendilerine özgü hareketleri olduğunu iddia etmektedir. O gezegenlerin günlük hareketlerini bulmak için boylan ve enlemlerdeki paralakslar için doğru denklemler bulmaya gayret etmiştir. Brahmagupta, Arabiata'nın hareketli bir dünya düşüncesine sağduyuyu çiğnemesi ve doğru olsaydı kuşların her yönde özgürce uçamayacağı düşünceleriyle karşı çıkmıştır. Brahmagupta'nın dünya çevresinde uzunluğu konusunda yaptığı tahmin eski astronomların tahminleri arasında en doğru olanıydı. Arabiata ve Brahmagupta astronom olmaları kadar matematikçilikleriyle de ün kazanmışlardır. Arabiata çalışmalarında 9 Arap rakamlarını ve sıfırı kullanarak hane değerleri bir sistemi ve ondalık düşünceyi benimsemiştir. Arabiata pi sayısının değerini virgülden sonra 4 haneye kadar hesaplamış, daha sonraki Hint matematikçileri için hane sayısı 9'a çıkarmıştır. Brahmagupta ölçme, cebir, trigonometri, negatif sayılar ve pi gibi irrasyonel sayılarla ilgili çalışmalar yapmıştır. Brahmagupta'nın eserleri daha sonra İslam dünyasındaki matematik çalışmalarının temelini meydana getirmiştir. Ayrıca Hintliler basit denklemleri, iki bilinmeyen denklemleri ve çok bilinmeyen denklemleri anlıyorlardı. Başka uygarlıklarda olduğu gibi Hint doktorları ve tıbbı da tam olarak kurumlaşmış ve gelişmiştir. Zengin ve aristokrat aileler doktorlara destek olmuş, özellikle de saray doktorları kısmen zehirler ve yılan ısırmaları ile ilgili uzmanlıklarından dolayı üst statüde yer almıştır. Nalanda'daki dinsel merkez, M.S. 5. ve 12. yüzyıllar arasında bir tıp okulu olarak gelişme göstermiştir. 2,5 kilometrekareden fazla alanı ve 300 ders salonuyla büyük bir kitaplığın bulunduğu bu çok geniş sitede binlerce öğrenci raporlara göre 4.000 ila 10.000 arasında ve yüzlerce öğretmen eğitim yapmıştır. Tıbbi Kur'an ve uygulama Hint tarihinin ilk zamanlarında oldukça gelişmiş bu duruma gelmişti. Vedacı sözlü aktarımlarda botanik konusunda bilgilerin ve hastalıkların açıklamaları yanında özellikle cerrahi çalışmalara dayanan ve kurbanlık atlara ait anatomik bilgilerden söz edilmiştir. Bu aktarımlarla zamanla Hinduların en önemli temel tıp eseri olan ve günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce hazırlandığı tahmin edilen Ayurveda'yı derleyecek kadar bilgi bir araya toplanmıştı. Hastalığın vücut içindeki bir dengesizlik olduğu fikri Ayurveda'daki temel fikirdi. Bu eser daha sonra kazanılan deneyimler ışığında geliştirildi. Bir anlamda Hinduların Hipokrates külliyatıydı. Hastalıkların tedavisi iki aşamalı bir süreçti. Önce vücudun içinde bulunan ve dengesizliğe yol açan maddeler vücuttan çıkarılıp atılmakta, sonra da yerlerine uyumlu maddeler getirilmekteydi. Ayurveda, insan sağlığı, zihin ve ruh sağlığı ile ilgiliydi. Buna muvaffak olunması için genetik, jinekoloji, teşhis, terapi, cerrahi, fizyoloji, biyoloji, diyet, etik, şahsi hijyen, koruyucu tedavi ve sosyal tıp gibi konularda anlaşılır kapsamlı bir ansiklopedi geliştirildi. Ayurvedacı tıp, hastalıklara ve tedavilerine karşı akılcı yaklaşımlarıyla ünlüdür ve aslında tıbbi akıl yürütme ve yargılama süreçlerinin belirlenmesinde bilinçli bir epistemolojik boyuta sahiptir. Halk sağlığı Ayurveda'da ihmal edilmemiştir. İnsan kırık eşyalardan, kötü, pis şeylerden kaçınmalıdır. Halkı rahatsız etmemek, her şeyi karışmamak da bir nevi sağlıklı kalmak şartıdır. İnsanları rahatsız etmek yasaktır. Kirli ve uygunsuz kıyafetler, kaidelere uygunsuz olarak yiyip içme, sarhoşluk, kumar oynamak, sağlığa aykırılık ve kesinlikle yasaktır. Ayurvedalarda kesinlikle suların kirletilmesi yasaklanmıştır. Kirletilmiş sular ve halka ait genel banyoların kirletilmesi sağlığa aykırıdır ve bulaşıcı hastalıklara zemini hazırlar diye kabul edilir. Hastalıkların teşhis etmede nabzı kullanmayı ve afyon ve cıva kullanmayı keşfeden Hintli tıpçılar dikkate değer bir ilerleme kaydedememişlerdir. Hint tıbbı, İran ve Yunan etkilerine büyük ölçüde borçlu olmakla birlikte Çaraka gibi doktorlar Orta Çağ Avrupa'sında oldukça tanınmıştır. Hint biliminde en büyük gelişme milattan sonra 4. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında görülür. Bu dönemin sonlarına doğru Jainacı ve Budist fikirler Hint bilimi için yeni olan bir kavramı canlandırmışlardır. Bu yeni kavram atom teorisidir. 5. ilahi öz ile birleştirilmiş olan 4 unsur teorisi Yunan kaynaklıdır ve uzun zamandan beri Hint biliminde hüküm sürmekteydi. Ama şimdi doğal alemdeki cisimlerin oluşumu atomlarla açıklamaktaydı. Hint atom teorisine göre 4 unsurun her birinin kendi atom sınıfı vardı ve atomlar hem bölünemez hem de parçalanamazdı. Farklı atomlar kendi aralarında birleşemez ama benzer atomlar 3. bir atomun varlığıyla birleşebilirlerdi. Hint fiziğinde önemli gelişme de cismin sürekli hareketini açıklamak için teklif edilmiş olan impetus teorisidir. Yunanlılar da cisimlerin hareketiyle uğraşmışlar ancak diğer konularda genellikle gösterdikleri başarıyı bu konuda yakalayamamışlardı. Doğal ve zorlanmış hareket kavramlarından dolayı Aristoteles, havanın baskısını cisme ilk itme verildikten sonra onun hareketini sağlayan araç olarak kabul etme zorunda kalmıştı. Hint görüşüne göre bir cisim onu harekete geçiren kuvvetle ilk defa karşılaştığında bu kuvvetin uygulanması o cisme veya impetus denilen bir nitelik vermekte, bu nitelik cismin aynı tarzda hareket etmeyi sürdürmesini sağlamaktaydı. Bir cisim bir engel ile karşılaştığında ya durmak ya da hareketi yavaşlamaktaydı. Bu yavaşlama engelin etkisiz kıldığı impetus miktarına bağlıydı. İmpetusun etkisi tamamen yok edilmişse cisim durmaktaydı. Hintlerin impetus teorisi batıda bilim devrimi sırasında matematiğe dayalı olarak geliştirilecek olan impetus teorisinin habercisi olduğu apaçıktır. Geleneksel Hindistan, bilimsel çalışmalar sayesinde oldukça gelişmiş teknolojik bir uygarlık haline gelmiştir. Hindistan aslında yoğun olarak makineleşmiş olmasa da Avrupa sömürgeciliği ve endüstri devriminin Hint alt kıtasına yerleşmesinden önceki dönemde endüstrileşmiş bir toplum sayılıyordu. Hindistan'da temel endüstri tekstildi ve tarihte Hindistan dünyanın önde gelen tekstil üreticisiydi. Örneğin dokumacılar kastı sayısal açıdan tarım kastının ardından geliyordu ve tekstil üretimi giysilerin kimyasal olarak boyanması ve son biçimlerin verilmesi konularında ikincil endüstrilerin doğmasına neden olmuştu. Gemi yapımcılığı da geleneksel Hindistan'ın ana endüstrilerinden biriydi. Hint gemi marangozları özellikle Hint okyanusundaki muson koşullarına uygun gemi yapım teknikleri geliştirmiş ve Hindistan'ın gemi yapım ticaretinin önemi Avrupalılar bu sulara girdikten sonra artmıştır. Hintli sanatkarlar büyük bir uygarlığa yakışan demircilik, çömlekçilik, cam yapımı ve başka birçok el sanatıyla da ilgilenmişlerdir. Orta Çağ'da Amerika kıtasında bilim ve teknoloji. Eski dünyadaki İslam, Çin ve Hint uygarlıkları ile yaklaşık aynı zamanlarda yeni dünyada bir dizi kültür ortaya çıkmıştır. Maya, Aztek ve İnka. Amerika'daki gelişmelerin pulluk ve koşu hayvanları ya da tunç veya demir madenciliğinin farklı bir yol izlemesine rağmen eski dünya uygarlıkları ile ortak bir noktaya sahiptirler. Dünyanın diğer tarafındaki uygarlıklar gibi bu Amerikan uygarlıkları da bilimsel uzmanlıkları zaman içinde devlet yönetiminde kullanmışlardır. Maya uygarlığı. Maya uygarlığı önceki Amerikan kültürlerine ve düz bölgelerdeki bataklıkların üretme yeteneklerinin kullanıldığı yoğunlaştırılmış tarıma dayalı olarak M.Ö. 100 yılından sonra ortaya çıkmış ve gelişmesini Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda 1000 yıl boyunca sürdürmüştür. Mayalar kurumsallaştırılmış bilgiyi kendi toplumları için karakteristik bir biçimde ve diğer Amerikan uygarlıklarında olduğundan daha fazla kullanmışlardır. Maya dilinde ustalaşmanın kendine özgü zorluğu, uzmanlaşmış bir Maya yazıcı kastının var olduğuna ve böyle bir kadroya girmek için kapsamlı bir eğitimin gerekliliğine işaret etmektedir. Diğer kanıtlara göre yazıcılık, oldukça fazla sınıfa ayrılmış bir toplum içinde özel ve önemli bir statüye sahip uzman bir meslek oluşturmuştur. Yazıcılar, Maya asillerinin üst sınıfları ve genellikle kralların ikinci prensleri açısından seçiliyordu. Yabani incir ağacının iç kabuğundan ürettikleri kağıda kullanılarak, hiyeroglife yazdıkları kodekslerden birkaçı günümüze kadar ulaşmıştır. Mayalar 20 tabanlı matematik sistemleri sayesinde karmaşık astronomik gözlemler ve takvim sistemi geliştirmişlerdir. Mayalar sıfır kavramını biliyorlardı ve onun yerlerin, durumların değerleriyle bağlantılı olarak kullanmışlardı. Güzel bir sadelikle ve sadece 1,5 ve 0 işaretleri kullanılarak karmaşık hesaplamalar yapabilmişlerdir. 5 birimli ve 20 temelli bir sistem seçiminin elin 5 parmağından ve el ve ayaklardaki toplam 20 parmaktan kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Mayalar hangi nedenle olursa olsun sıfır işaretine sahip hane değerli bir sistem geliştirmiş ve bu sistemi olağanüstü büyük sayıları belirtmek için kullanmıştır. Maya matematikçileri kesir geliştirememekle birlikte birkaç bin yıl önce Babil'liler gibi hesaplamalarda yardımcı olması için çarpım tabloları oluşturmuştur. Maya matematik uzmanlığı öncelikle sayılardan anlam çıkarmayla, dinsel tören astronomisiyle ve karmaşık bir takvim sistemiyle bağlantılı olarak kullanılmıştır. Maya takvimi ve tarihleme sistemi Amerika'nın ve belki de dünyanın en karmaşık takvim ve tarihleme sistemi haline gelmiştir. Mayalar aynı anda 4 ya da 5 taban ölçme sistemi kullanmışlardır. Takvimle yakından bağlantılı olarak Maya astronomisi kutsal amaçlara adanmış tek bir astrolojik girişimin bir parçasını oluşturmuştur. Adı bilinmeyen Maya saray astronomları, Chichen Itza'daki ünlü karakol gözlem evi gibi devlet kurumlarında gökleri incelemiştir. Karakol, Venüs'ün milattan sonra 1000 yılında doğuş ve batışının ufuktaki uç noktalarını işaretleyecek biçimde hizalanmıştı ve içinde ekinokslar, yaz gün dönümü, ay batımlarıyla gerçek güney ve gerçek batı yönleri için astronomi görüş çizgileri bulunuyordu. Diğer Maya merkezlerinde de benzer görüş çizgileri vardı. Aslına bakılırsa Maya binalarının ve kasabalarının görünüşte gün dönümleriyle ekinoks noktalarına ek olarak Venüs gezegeninin doğuş ve batış noktalarında yansıtan eğik eksenlerinde açıkça görüldüğü gibi astronomik yönelimlerin Maya kamu mimarisinde ve kent planlamasında temel bir öğe olduğu anlaşılmaktadır. Maya takvimi farklı uzunluktaki devirlerin tekrarına dayanıyordu. Mayalar 260 gün devirli, her ayın 13 günden oluştuğu 20 aylı dinsel amaçlı bir takvim yapmışlardı. Bu dini takvim her ayın 20 günden oluştuğu ve 18 aylı 365 günlük güneş takvimiyle uyuşmaktaydı. Yılın sonunda kalan 5 gün ise ölü ya da uğursuz gün olarak adlandırılmıştı. Maya astronomları takvim olarak 365 günlük yılı kullanmalarına rağmen güneş yılının uzunluğu 365/4 günden daha fazla bir doğruluk derecesinde hesaplanmıştır. Mayaların güneş ve ayın periyodik hareketleri konusundaki ustalıkları göz önüne alındığında, Babillilerin yeni ay problemini çözebilecek bilgiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Babilliler gibi Mayalarda tutulma zamanlarını doğru olarak tahmin edebiliyorlardı ve tutulmaların olasılıklarını hesaplayan tutulma tabloları oluşturmuştur. Mayalıların yüksek kültürü M.S. 800 yıllarında çok güçlü bir baskı altına girmiş ve Maya uygarlığının ana merkezleri 900 yıllarında tümüyle çökmüştür. Daha sonraki dönemde Maya uygarlığı 1200 yılına kadar Yucatan Yarımadası'nda zayıflayarak devam etmiştir. Maya uygarlığının çöküşüyle ilgili olarak bir dizi sebep ileri sürülmüştür. Kent devlet konfederasyonlarına özgü savaşlar bir rol oynamış ya da kırılgan bir yiyecek üretim sistemi üzerinde kaçınılmaz bir nüfus baskısı kökten nüfus değişimlerine yol açmış olabilir. Bu olasılıklara ek olarak 800 ila 1000 yılları arasında süren bir kuraklık da Maya ovalarını etkilemiş ve kuşkusuz ağır bir maliyet getirmiştir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar anıtsal yapılarda kullanılan sıva için kireç yapmakta büyük miktarda ağaç kullanımının neden olduğu orman yıkımı ile ilgili sorunlara dikkat çekmektedir. Ormanların yok edilmesi yağış düzenlerini en azından yer yer bozmuş ve toprak erozyonuna neden olarak tarımı perişan etmiştir. Maya uygarlığı ise Mayaların üstün doğa bilgileriyle birlikte yavaş yavaş sona yaklaşmıştır. Aztek uygarlığı. Yarı göçebe bir kabile olarak ortaya çıkan Aztekler, 14. ve 15. yüzyıllarda Orta Amerika'da dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini kurmuştur. Tenochtitlan adlı kentlerini bugün Meksiko City'nin üzerinde bulunduğu gölün kenarında 1325 yılında kurmuşlardır. Aztekler usta su mühendisleri olduklarını kanıtlamışlardır. Texo gölü gibi bir tuzlu su gölüydü ve Aztek mühendisleri kaynaklarda beslenen tatlı suyu tuzlu sudan ayırmak için göl boyunca bir set oluşturmuş. Ayrıca göl düzeylerini düzenlemek için bent kapakları ve göle ek tatlı su getirmek için su kemerleri yapmıştır. Besleyici bir yosun sağlayan göllerde her yıl milyonlarca balık ve ördek de avlanmıştır. Aztekler tümü devletin yönetiminde gerçekleştirilen kamu çalışmaları kapsamında setler, barajlar, akaçlama kanalları ve toprak kazanmayı içeren yoğun bir bataklık göl tarımı geliştirmiştir. Tarımsal üretim Chinampa olarak bilinen tarlalara dayanıyordu. 1 metre uzunluğunda ve 5-10 metre genişliğinde olan bu tarlalarda gübre olarak ve yarasa dışkısı kullanıyordu. Tarlalar olağanüstü derecede verimliydi ve yılda 7 defaya kadar ürün alımı kentleşmiş Aztek uygarlığını ayakta tutuyordu. Aztek çiftçileri Avrupalıların fethinden önce 1200 dönümden fazla Chinampa ekiyordu. Ana Tenochtitlan kenti 13 kilometre karelik bir alanı kaplıyordu ve vergi affı karşılığında ücretsiz çalışan işçilerin yaptığı anıtsal piramitler, saraylar, tören merkezleri, top oyun alanları, pazarlar ve yollarla dolmuştu. Taze su kente su kemerleriyle getiriliyordu ve kentin sokakları her gün 1000 kamu çalışanı tarafından süpürülüp yıkanıyordu. Tenochtitlan kentinin nüfusu Avrupalıların fethi harifesinde 2000 ila 3000 arasında tahmin edilmekteydi ve bu Amerika kıtasında en büyük nüfustu. Aztekler daha önceki Orta Amerika toplumlarıyla aynı yazı ve rakam sistemlerini, astronomiyi ve inançları paylaşmıştır. Aztek yazı sistemi daha piktografik olması bakımından Maya sistemine göre daha az gelişmişti ama bazı fonetik ögeler içeriyordu. Azteklerin batı dünyasında kolik olarak bilinen ve geyik derisi ya da sabur otu liflerinden yapılmış kağıtlara yazılmış kutsal metinleri tapınaklarda korunurdu. Yazıcılar ideogram, resim yazısı ve fonetik imgelerin karışımı bir teknik kullanılırdı. Aztek sayısı sistemi basit bir nokta sistemiydi. Aztekler Mayaların 260 ve 365 günlük çevrimleri olan ve 52 yılı bulunan takvim çemberini devralmıştır. Tenochtitlan'daki ana tapınak mimar astronomlarca güneşin batış yönünde hizalanmış, diğer yapılar ise ekinoks çizgileri boyunca konumlandırılmıştır. Aztekler gelişmiş bir tıp ve botanik bilgisine de sahipti. Din adamları tıp uzmanı olarak görev yapıyor ve tıp bilgileri babadan oğula geçiyordu. Aztek doktorları deneysel araştırmalara dayanan, ayrıntılı ve görüşte etkili olan ve en azından İspanyol fatihlerinkine eşdeğer bir eczacılık ansiklopedisi hazırlamıştır. Azteklerin ortalama yaşam süresi Avrupalılardan en az 10 yıl fazlaydı. Gökyüzünün ve insan bedeninin birbirlerine bağlı olduğu yönündeki Aztek inancından dolayı tıp ve astronominin ilişkili olduğu düşünülüyordu. Botanik biliminde de ileri giden Aztekler kaktüsle beslenen küçük bir kırmızı böceği evcilleştirerek tekstil boyası olarak kullanmışlardır. Daha sonra bu Avrupalılar tarafından da kullanılmıştır. Aztek toplumu sınıflardan oluşuyordu. Aztek köylülerin üretimi vergi karşılığında temel yiyeceklerden oluşuyordu. Her Aztek topluluğunda yerel otorite toprakları paylaştırıyor ve bazı kısımları tapınakların ve devletin gereksinimleri karşılamak için ayırıyordu. Buna ek olarak bazı soyluların hizmetkarlar ve köleler tarafından işlenen özel mülkleri de vardı. Her topluluğun birçok ürünün satıldığı periyodik pazarları vardı. Kahve çekirdekleri ve altın tozu bazen değişim aracı olarak kullanılsa da ticarette daha çok takas sistemi kullanılıyordu. İnka uygarlığı. Kültürel ve bilimsel gelişmede benzer bir durumda Güney Amerika'da yinelenmiş ve dünya çevresindeki benzer kültürlerin düzenlerini yansıtan bir dizi bağımsız uygarlık ortaya çıkmıştır. Güney Amerika'daki kültürel gelişmenin doruk noktasına Güney Amerika'nın batı kıyısında Ant dağlarıyla Büyük Okyanus arasında her iki yöne doğru 3200 kilometrelik bir bölgede M.Ö. 13. ve 14. yüzyılların büyük İnka uygarlığı ile ulaşmıştır. İnkalarda toplumsal tabakalar arasında belirgin farklılıklar vardı. İmparator ülkeyi soylu bürokratların yardımıyla yönetiyordu. İnka teknolojisi ve mimarisi özgün olmamakla birlikte oldukça gelişmişti. Sulama sistemlerinin, saraylarının, tapınaklarının ve kalelerinin bir bölümü hala ayaktadır. İnkalar öteki Ant halkları gibi özel bir yazı tekniği geliştirememişlerdi. Tarihleri, ozanlar ve devletlerin olayları belleklerinde tutup anlatmakla görevlendirdiği kişiler aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarıldı ve İspanyol istilasından sonra yazıya döküldü. İnkalar yazı ya da biçimsel matematik ve kayıt tutma sistemleri geliştirememekle birlikte bir kuipu yani iplerin karmaşık bir biçimde düğümlenmesiyle yapılan ünlü bir bilgi kayıt yöntemi başlatmışlardı. İnkalar bu çerçevede ilk uygarlıklardaki matematik ve kayıt tutma sistemlerinin ortak görüntüsü içinde bir istisna oluşturmamıştı. İnka İmparatorluğu 10'dan 1000'e kadar insandan oluşan bir ondalık sistem temelini düzenlenmişti ve İnkaların bir dizi standart ağırlıkları ve ölçüleri vardı. Quipo ile vergi ve nüfus sayım kayıtlarını içeren bilgilerle imparatorluk tarihi hakkındaki bilgiler kaydedilmiş ve Quipo içindeki bilgiler imparatorluk bürokrasisinin bir parçası olan ve meslekleri babadan oğula geçen bir hesaplayıcı sınıfça ezberlenmiştir. İnka, astronom din adamları, Samanyolu'nun güney gökyüzünde duruşundaki mevsimsel değişmelere göre gökleri bölgelere ayırmıştı. Ant dağları, İnkaların güneş, ay, gezegenler, takım yıldızlar ve hatta karanlık bulutlar da denilen ve görünürde boş olan alanların periyodik hareketlerini izleyebilmeleri için doğal ufuk işaretlerinden bir çeşit fon oluşturuyordu. İnkalar gün dönümlerini işaretlemek için ufuk çizgisi üzerine yatay taş sütunlar da dikilmiştir. Cusco'daki Coricanha tapınağındaki büyük tören merkezinden çevreye yayılan 40 bin tane görüş çizgisi vardı. Ve bunların üzerindeki diğer işaretlerden ayın konumlarını, su kaynaklarını ve İnka İmparatorluğu'nun politik alt bölümlerini belirliyorlardı. İnkalar başka bir deyişle imparatorluklarının bir takvimiyle haritasının Cusco kentinin tasarımı için yerleştirmişti. Araştırmalara göre İnkalar ay ve güneş takvimi sistemleri kullanmış ama yerel yetkililer takvimsel bilgiler yazıya geçirilmediği için çeşitli yerel ölçme sistemleri kullanmıştır. İnka başkenti Cusco'daki yetkililerin 30 günlük 12 ay ve 5 tören gününden oluşan 365 günlük mevsimsel bir takvimleri vardı. Güneş yılı ile olan çeyrek günlük uyuşmazlık yaz gün dönümünde takvim yeniden ayarlanarak düzeltiliyordu. İnkaların gözlem evleri ve astrologları da vardı. Ayrıca ay takvimi de kullanıyorlardı. Ayrım sonu, sayfa 127.